Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynıcı.
Cuma gününe güzel haberlerle başlıyoruz Talha. Çünkü Twitter artık açık. Diyecek ki izleyenlerimiz Twitter'ı anmadı, önemsediniz ne varmış Twitter'da diye, ama arkadaşlar platformların kapatılması, bloklanması, sansürlenmesi her zaman düşünce özgürlüğüne karşı yapılmış müdahale olarak görünürler. Biz de ülke olarak iki geri bir ileri gittik. İki geri derken ne oldu? Twitter, YouTube kapatıldı. Şimdi Twitter açılarak bir ileri adım atmış olduk. Bu sabah saatlerine güzel bir haber daha geldi. Hani Twitter'da olduğu gibi YouTube'un kapatma kararı da mahkemeden döndü. Mahkeme açılsın dedi. Haksız yere kapatılmış dedi. Bakalım YouTube'da kısa sürede Twitter gibi açılacak mı? Önemli bir gelişme bu da ülkemiz için. Bir de YouTube herkesin yararlandığı bir platform. Birçok kişi artık oyun oynamıyor, YouTube'dan oyun videosu izliyor mesela Talha.
Yani ben şeyi fark ettim. Müzik falan dinleme olayını da tamamen YouTube'a aktarmışız.
Evet.
Yani çok farklı platformlar var müzik dinleyebileceğimiz falan, ama ben alışmışım YouTube'da bir playlist açıp da oradan müzik dinlemeye, onunla birlikte çalışmaya vesaire falan. Hakikaten YouTube insanların hayatına epey girmiş durumda.
Evet, girdi, televizyonun yerini aldı aslında. Biz de oradan, hani ben de açıyordum, röportajlara bakıyordum. Bir Kafalar diye bir kanal keşfettim mesela. Gidiyorlar insanlara, çok değişik insanlar ama yani benim sosyal hayatımda hiçbir zaman gidip tanışamayacağım insanlarla röportajlar yapıyorlar. Bunlar çok ünlü insanlar değil ama gezginler olsun, sanatçılar olsun, şairler olsun. Ve o insanların düşüncelerini öğreniyorsun, hayat görüşlerini öğreniyorsun, farklı şeyler öğrenebiliyorsun.
Evet.
Size de tavsiye ederim açıkçası, bir girin bakın derim. Ben inanılmaz keyif alıyorum röportajlarından, ama insanları tabii izlerken yargılamayın. Hani bir ön yargıyla izlemeyin, sadece o insanın bir birey olduğunu sizin gibi, onu da farklı düşünebileceğini...
Tabii
İyi
ki de.
Düşünün, çünkü çok böyle tezat görüşler var. Mesela bir aşısında elinde adam dinden imandan bahsediyor falan,
yani
böyle değişik.
Olabilir. Yani
olabilir bunlar.
Şey var.
Ama işte seviyorum, hayatın değişik tatlarını görüyorsun. Çok değişik insanlar tanıyorsun.
Yani tabii ki
öyle
de,
bir şey
yani.
Söylüyor ki adam, vay be diyorsun. Hani bunu da bir kenara not edeyim. İleride
Tabii
bir
tabii.
Yerde kendi fikrimmiş gibi satarım. Öyle oluyor öğrendiklerimiz.
Fikir sömürüsü diyebiliriz herhalde buna.
Fikir sömürüsü değil, feyiz alma diyelim.
Feyiz alma.
Evet. Teknoloji dünyasından haberlerle başlayacak olursak, gerçi bunlar da teknoloji dünyasından haberlerdi ama donanım dünyasından başlayalım. Geçtiğimiz hafta Titan Z'yi söylemiştik, Nvidia tarafında chip'li bir kart, ama fiyat o kadar yüksekti ki çok şey yapamadık, hani vay filan diyemedik.
Üstünde çok dursak
3
bile
bin dolarlık
nereye
bir
kadar
ekran
yani.
Kartı, evet. AMD tarafından da bir chip'li kart duyurusu geldi ve sürpriz, Türkiye'de tek inceleyen site biz olabiliriz onu. Çünkü şu anda özel James Bond çantasında bize doğru yola çıkmış durumda donanım habere.
Yeniden
AMD
Nvidia'da ben oyun
tarafından.
oynayayım.
Ya AMD'nin şöyle bir huyu var gerçekten. Türkiye'de inanılmaz destek sağlıyorlar. Zaten izleyenlerimiz farkındadırlar. Hani Hawaii'de bir etkinlik yapıyorlar. Teknoloji basınını mutlaka götürüyor oraya Türkiye'den,
Yani
ve yayın yapma şansı
oyun
veriyor.
basınında herhalde Sony neyse Türkiye'de,
AMD donanımda
donanımda da
öyle gerçekten.
aynı
Ayırmıyorlar.
Kaliteyi ve şeyi sunuyor.
En pahalı donanımları bile Türkiye'ye geliyor. Bunun altını çizmek lazım. 295X2'den bahsediyoruz GPU'lu kart derken. Ne var üstünde? İki tane 290X GPU'su var. Uç noktada bir kart yani elimizde gelecek olan. Ve 5632 toplamda shader ünitesi, 8 GB bellek, 5 GHz bellek hızı, 1018 MHz GPU hızı ve bunların yanında 500 Watt TDP değeriyle, yani oldukça kallavi bir güç
Bu
kaynağıyla
gelen
beraber
şeyler,
çalışacak.
Şeyler sizde kalıyor mu ekran kartları? Kalıyorsa bu bir
İnşallah.
Witcher 3 falan oynayın da
İnşallah.
öyle gönderelim onu, ben çıksın.
Oynanır zaten. 290X'de de oynanır diye tahmin ediyorum Witcher
Evet.
3. Yani o kadar da olmasın.
290X'de
Çok
zaten çok
kalabalık bir kart.
kalabalık bir kart,
Evet, bu
kesinlikle.
kartın da özel bir soğutması var. Su soğutma ünitesiyle blok ünite, yani hava soğutma birlikte çalışıyor. Çünkü gerçekten iki tane 290X'i dizginleyebilmek oldukça zor bir konu. Fiyat konusuna gelecek olursak 1500 dolarlık bir fiyat var. Yine bizim gibi sade vatandaşlar oldukça uzaklar.
Yani zenginin parası zürdün,
Tabii
çenesini
bu
yoran
Amerika
misali.
fiyatı, Türkiye fiyatı ne olur bilmiyorum. Mutlaka alan olacaktır ama ya bu kartların tabii ki özel mühendislik, özel soğutma falan olduğu için fiyatları genelde iki tane 290X alsan daha ucuza geliyor.
De crossfire yaparsın.
Yani zaten
Mis
aynı
gibi yani.
performansı alıyorsun, daha ucuza geliyor. Bilmiyorum, hani bu fiyatı veren olacaktır mutlaka, Türkiye'de de alan olacaktır. Yorumlar vardı çok enteresan. Bir tanesi demiş ki, bu ekran kartıyla Vice City'deki uzaktan kumandalı helikopter bölümü geçirir mi demiş. Herhalde en çok zorlanılan bölümlerden
Evet,
bir
o
tanesiydi.
efsane bir bölüm kesinlikle.
Sevimli Uğur
Arkadaş,
söylemiş bunu.
güzel bir yorumda bulunmuş aslında.
Yüzüğü kayıp Frodo da demiş ki, bunu alacağım, vuracağım voltajı, vuracağım voltajı demiş. Sonra faturayı gören baban eline alacak sopayı demiş.
Ya şey olarak,
Gerçekten iyi elektrik yakar da bu fiyatı veren adam değerli elektrik parasını
yani
düşünmez.
zannetmiyorum düşüneceğini.
Evet, şimdi bu ekran kartı niçin geliyor onu da söyleyelim. Gerçek anlamda 3 tane 4K monitörü birbirine bağlayacaksınız arkadaşlar. Çatır çatır oyun oynayacaksınız bunda.
O
Çözünürlüğe
işte
bak,
şeyi
şeye bak.
söylüyorum yani, bak iki programdır, bu üçüncü program olacak ama bu işte cihazların hakkını verecek oyunlar şart.
Evet şart yani. Gerçekten.
Her ne kadar oyun endüstrisi böyle alıp yürümeye devam etse de farklı platformlardan ilerliyor ve her zaman için PC'de üst düzey grafikler sunabilecek oyunlar çıkmıyor. Bakıyorsun mobil platformda da başarılar oyunlar falan oluyor. O yüzden bu oyun bu cihazların hakkını verecek oyunların gelmesi
evet,
kesinlikle
şart. Ihtiyacımız
tabii
var.
Oyun cephesi açısından söylüyorum bunu. Yani sonuçta sadece ekran kartı denildiğinde çok farklı yerlerde de kullanılabilir
bunlar. Tabii bunu profesyonel işlerde de kullanırsın ama şimdi oyuncu kartı bunlar. Profesyonel kart serisi farklı zaten.
Ne bileyim hani makine mühendisliğinde farklı. Çizimler yapılıyor bu makinelerin
onlar
işlenmesi
vesaire. Onlarda FireGL serisi var mesela.
Çok farklı şeyler evet. De kullanılabiliyor ama ben sadece hani oyun cephesinden kullandığım için böyle bir yorumda bulunuyorum.
Doğru ama söylediğin sonuçta oyunlar lazım gerçekten oyun kartlarıyla doğru dürüst oynayabileceğimiz. Şimdi böyle bir ekran kartınız var monitörünüz ne olacak? Dedik ya 4 tane 4K monitörü sürebilecek güçte bir ekran karttan bahsediyoruz burada. Samsung tarafında bir tane 4K monitör haberi yapalım sizler için. 3840x2160 piksel çözünürlüğüyle yine kod ismi karışık. U28D590D Samsung tarafında duyurusu yapılan monitörler arasında. Yurt dışı fiyatı $700 gerçekten umut verici 4K monitörler hızla düşüyorlar. 28 inç 4K monitör. Açıkçası ben çok isterim video işlerken canlı yayın yaparken falan bana inanılmaz yarar. Evet. Bir sürü pencere aynı anda yönetebilirim üstünde. 1 milyar renk gösterebilen profesyonel bir monitörden bahsediyoruz. Tepki süresi verilmemiş büyük ihtimal oyunlarda kötüdür. Çünkü bu tip paneller oyunlarda genelde 8 milisaniye tepki süreleri verdiği için evet, profesyoneller yani. Tarafından tercih edilmiyor ama ben bir konsol oyuncusu olarak büyük ihtimalle fark göreceğimi zannetmiyorum. Çünkü televizyondan tepki
yani
süresi çok hızlı
özellikle
değil.
Bu tepki süresi online oyunlarda çok önemli bir yere ediniyor. Veya multiplayer modlar oynarken falan nasıl bazı oyuncular bu e-sporcular dediğimiz o farenin kablolu olmasına dikkat ediyorsa,
evet,
o tıklama sürelerine falan dikkat ediyorlarsa aynı şekilde tepki süresi de çok önemli bu noktada. Panel, TN panel mi?
Yok bunlar IPS panel oluyorlar. Çünkü renklerin yine falan baktığında bir miyara geçmesi için özel IPS paneller kullanması
çünkü
lazım.
Çünkü TN paneller bir ara çok eleştiriliyordu yani IPS'e bakıldığı
şimdi
zaman.
Şimdi TN paneller oyuncular için.
Bayağı bir ilerledi aslında o da
tabii,
kendi cephesinde.
Ama oyuncular için hala TN paneller çünkü tepki süreleri çok hızlı. Yani o yüzden oyuncular düşük renklerin iyi olsun ama TN panel olsun diye TN panelleri tercih etmek zorunda. 3 boyutlu monitör aldığınızda da bugün TN panelle geliyor. Ama profesyonel işlerde uğraşacaksa mesela ben ne diyorum? Canlı yayında video işlerken falan kullanırım diyorum. Bana orada renklerin doğru gösterilmesi önemli. İşte orada da bu 28 inçlik 1 milyar renk gösteren monitör benim işimi görür. Oyunlarda da 8 milisaniye 12 milisaniye benim için çok fark etmiyor. Zaten online tabii. Konusunda ne kadar iyi olduğumu biliyorsun yani. Bu arada DisplayPort'tan HDMI 1.4'e kadar var üstünde. Zaten giriş çıkış konusunda sorun olmayacağını da tahmin ediyordur diye düşünüyoruz
yani,
izleyenlerimiz.
Bu kadar gelişmiş bir
ama üzücü bir haber. Mesela AMD bize 4K bir monitör de yollamış aslında test yapalım diye. Gümrüğe takılmış monitör doğal olarak. 1200 dolarlık bir tane monitör yollamışlar. Gümrük 3000 lira istiyor monitörü. Vergisini ödeyip almamız için.
Astarı daha fazla.
Yani 3000 lira nereye ne veriyorsun? Garip bir prosedür var
yani böyle. Çok enteresan. Evet oyunlar dedik arkadaşlar. Oyunlarla devam edelim isterseniz. Geçtiğimiz hafta size sunmuş olduğumuz bir haberde Amazon'la ilgili bazı dedikodulara değinmişti ki bu uzun süredir oyun dünyasında devam eden bir dedikoduydu. Nihayet bu dedikodular gerçeğe döndü ve Amazon Fire TV isimli bir platformu oyun dünyasına, aslında sadece oyun dünyası değil, eğlence dünyasına sundu diyelim. Fire TV aslında baktığımız zaman Apple'ın Apple TV'sine bir rakip olarak sunulacak bir cihaz. Şöyle bir yorumda bulunmuştuk hatırlarsan Mesut. PlayStation veya Xbox'a veya Nintendo'ya rakip olarak değil de mobil platforma yönelik bir cihaz olabilir demiştik ki ben kısmen bu yorumumuzun doğru çıktığına inanıyorum. Çünkü baktığımız zaman içeriğindeki oyunlarla birlikte işte sosyal ve mobil platformda çıkmış olan oyunları bünyesinde barındıran bir cihaz. $99'luk bir fiyatı var. 96 oyunla birlikte çıkış yaptı. Her ne kadar Amazon yetkililere biz kesinlikle işte Xbox'a falan rakip olmak istemiyoruz falan ve sadece oyun odaklı bir cihaz değil deseler de Amazon Game Studios kuruldu. Far Cry ve Portal'ın tasarımcılarıyla anlaşıldı ve sadece bu platforma özel bir shooter oyunu çıktı. Yani özel olarak bu cihaza özel olarak. Aslında bir noktada ne kadar ciddi biçimde bu işle ilgilendiklerini görüyoruz. Amazon'un bile bu işin içine giriyor olması, başta değindiğimiz oyun endüstrisinin ve oyun dünyasının bugün hangi noktada olduğunu gösterir. Hardcore oyuncular için çok bir şey ifade etmeyebilir Amazon'un bu duyurmuş olduğu yeni cihaz ama bence bir noktada eğer başarılı strateji uygularlarsa tıpkı Nintendo Wii'de olduğu gibi aileye yönelik bir cihazdı ve hem Xbox'tan hem PlayStation'dan daha fazla sattı. Amazon'da belki PlayStation 4 ve Xbox One satışlarını geçebilir diye düşünüyorum ben.
Şimdi geçecekleri kesin satış olarak. Neden derseniz Amazon bu cihazla beraber aslında evlerinizi online olarak film kiralayabileceğiniz, film alabileceğiniz, müzik dosyaları satın alıp dinleyebileceğiniz bir platformu sokmayı hedefliyordu. Yani sadece oyun cihazı değil aslında.
Tabii,
bu.
Evet.
Apple TV'nin yaptığı bu medya içeriklerine online ulaşma işini yapıyor. Çünkü Amazon biliyorsunuz aynı zamanda çok büyük bir medya dağıtıcısı. Yani kitaptan tutun müziğe kadar, filmlere kadar birçok platformu kiralayabiliyorsunuz onun üstünden, satın alabiliyorsunuz. Şimdi dijital olarak bu içerikleri evinize sokacak. Aynı zamanda oyun işlerine böyle odaklanmış olmaları çok güzel. Bu arada yetkililerin açıklaması var. 4 çekirdekli platform ama donanımsal özellikleri henüz belli olmamıştı biz bu videoyu başlarken.
2 GB RAM falan filan,
evet,
detayları
tam var. Olarak işlem gücünün Apple TV'den 4 kat daha yüksek olduğu söyleniyor. 4 çekirdekli platformdan bahsediyoruz. Qualcomm'un büyük ihtimalle bir çözümünü kullanmışlardır diye tahmin ediyorum ben bu tarafta.
Yani şuna da değinmek istiyorum. Sen güzel bir noktaya değindin aslında. Hani diziler, televizyon kanalları, tabii, spor kanalları falan var. Amerika'daki televizyon kültürü anlayışı bizim ülkemizden çok daha farklı. Orada kablolu yayın kanallarının çok büyük sözleri geçiyor. Bugün işte The Walking Dead'den tutun da arkadaşlar Game of Thrones'a kadar aslında bunlar kablolu yayın kanallarının birer savaşı gibi adeta. Bir kanal, atıyorum bunu hani daha Türkçeleştirmek gerekirse, Yaprak Dökümü'nü yayınlarken öteki kanalda başka bir dizi yayınlanarak aslında rekabet ediyorlar. Game of Thrones'un falan filan yayınlandığı bir şeyden, sektörden bahsediyoruz. Şimdi böyle bir sektörde Game of Thrones'un oyunu, atıyorum Telltale Games ile anlaşılmış. Ne olacak? Adam televizyon, yani bir televizyon takipçisi, bir dizileri izleyen birisi. Televizyona böyle bir eklenti aldığı zaman Telltale Games'in The Walking Dead oyununda oynayabilecek. Evet, Game of Thrones'un oyununda oynayabilecek. Yani bu noktada şu oluyor. Xbox One'ın aslında bir noktada da denediği şey bu olay. İşte televizyon ve oyun dünyasını bir araya getiren derken onlar hardcore oyuncuyu da aslında biraz ellerinden kaçırdılar gerçi ama burada Amazon şunu yapabilecek. Ailede televizyon izleyen bayan varsa veya o dizine tutkun insanlar varsa bir şekilde reklam çıkarıp bak bunun oyunu da var falan deyip core, yani casual oyuncu dediğimiz oyuncuları da başarılı bir şekilde bence bu cihaza çekebilecekler diye düşünüyorum.
Tabii bir de bu platformun şöyle bir avantajı var. Şimdi Xbox One'da PlayStation'ın fiyatlarına baktığınızda oyun fiyatları da bunun içine katmak gerekli. Bir oyuncu genelde bir tanesini tercih ediyor. Yani tabii. Çünkü diğerine çok gerek kalmıyor aslında bir tanesini aldığın zaman. Çünkü hardcore oyuncu dediğimiz kitle Call of Duty ikisinde de oynuyor. Battlefield ikisinde de oynuyor. FIFA dediğin zaman ikisinde de oynuyor. Evet. NBA 2K diyorsun ikisinde de oynayabiliyor. Yani tamam konsol özel oyunlar var ama asıl bu yıllarca oynayacağın, bir yıllık bütün yıl boyunca oynayabileceğin, elinin altında tutacağın oyunlar iki platforma da çıkıyor.
Yani hemen hemen.
Şimdi bu platformu alan bir kişi Xbox One veya PlayStation'ı gidecek bir de bunu alacak zaten.
Yani ben mesela
çünkü amacı farklı bir cihaz.
Tabii tabii kesinlikle amacı farklı bir cihaz. Dediğine katılıyorum burada yine. Yani Amazon'un ben buradaki hamlesini çok başarılı ve yapmış olduğu desteklerle birlikte hem mobil platformlarda çıkmış olan pek çok oyunu da yine oynayabiliyorsunuz. Mesela benim aklıma şey geliyor. Samsung televizyonlarda bugün akıllı televizyonlarda böyle ufak uygulamalar var. Oyunlar oynayabildiğiniz, evet, ve benim eşim mesela bazen açıp kumanda üzerinden onu oynamaya çalışıyordu. Bugün mesela 99 dolara bu cihazı aldığınız zaman kendi kontrolcüsüyle birlikte geliyor ki bu tarzda oyunculara işte eşimiz, annemiz, babamız veya doğru küçük kardeşimiz çok kısa sürede bu oyunlara erişebilecekler. Bunlar casual oyuncu kitlesi ve bunlara çok güzel bir kapı açılmış oldu bu şekilde. Umarım ülkemize de gelir. Çünkü Amazon genellikle Amerika menşei ki zaten cihazın, evet, yapısına da baktığımızda.
Şimdi Android altyapısını kullanan bir cihaz olduğu için ben hacklenebileceğini düşünüyorum bunu.
Evet yani, evet, evet. Açık kaynak kodlu hale gelebilir.
Açık kaynak kodlu hale getirilip başka oyunlara da çalıştırabilir hale getirebilir ama tercih edilir mi o bilinmez. Çünkü Amazon'un dağıttığı oyunlar direkt olarak o konsolla uyumlu olacak. Kontrolcüsüyle uyumlu olacaklar. Evet. Markette biliyorsunuz öyle bir şey yok her oyunda. Değişik bir şey oldu, girişim oldu. Başarıya, evet, de ulaşacaktır. Bu AYO gibi olmaz. Ben Kickstarter, evet, projelerinde onu çok gördüm. Çok azı.
Yani şöyle bir şey var. Katılıyorum sana. Oya gibi olmayacak. Oya'dan çok daha başarılı olacak. Çünkü bir kere Amazon hani kendi oyun stüdyolarını falan kurmuş.
Bir de içinde Tegra yok. Tavha. İçinde
Tegra. Evet, o da var. Şimdi Oya sadece belli başlı sanki oyunlara yöneliyormuş gibi. Birazcık da Kickstarter'la falan gelen bir cihaz olduğu için çok fazla bilinmiyor ama şimdi başta da dediğimiz noktaya geleceğiz. Amazon zaten bilindik güçlü bir marka. Ve Kindle tabletlerle birlikte kalitesini de gösterdi. En azından Amerika'da, ülkemizde değil ama aynı yolu takip ederek bu cihazı da başarılı bir şekilde sunacaklarına inanıyorum. Son kez ekleyeceğim bir şey var benim burada. Daha önce de programda belirtmiştik. Amazon'da bazı oyunlar 8 dolardan 9 dolardan satılıyor. Ben BioShock Infinite'i mesela arkadaşlar gittim ne Steam'den aldım ne diğer indirimlerden aldım. Gidip Amazon'dan aldım. 9 dolara kod aldım ki bu Amazon'un ne kadar güçlü bir hani, evet, kendi başına, aynen, da kampanyalar gerçekleştirebilen bir firma olduğunu gösterir. İlerleyen dönemlerde de kendi cihazı üzerinden yapacağı kampanyalarla birlikte çok daha alınması bir cihaz haline getirir. Ben bu adımı çok başarılı buldum oyun dünyası açısından. Bir diğer haberimize geçelim arkadaşlar. Oyun dünyası gerçekten hareketli. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz dönemlerde Xbox tepe yetkilileri genelde işte internetiniz yoksa gidin Xbox 360 alın. Bu cihaz böyle bir cihaz. İşinize gelirse falan tadında açıklamalar yapmışlar ve bir noktada hardcore oyuncuların hardcore oyuncu olmasına da gerek yok. Genel itibariyle normalde bir tüketicinin duymak istemeyeceği tarzda yorumlar duydular. Hani satın alacağım bir ürün hakkında istersen git bunu al. Bunu almazsın o zaman falan tadında yorumlar duymuştuk. Keza bir yetkili maalesef daha sonra Microsoft'tan ayrılmak zorunda kaldı. Maalesef diyorum çünkü çoluğu çocuğu vardır büyük ihtimalle. O da bir çalışandı büyük ihtimalle. Şey demişti işte internetsiz konsol niye tepki görüyor? Elektrikli süpürge kullanmayın o zaman elektrik falan filan tadında böyle acayip acayip yorumlar da bulunup atılmıştı vesaire. Her neyse Xbox'ın yeni patronu da arkadaşlar belirlenmiş oldu geçtiğimiz hafta. Microsoft oyun stüdyolarında benim şahsen çok beğendiğim, kendisine güvendiğim birisi Phil Spencer artık Xbox'ın tepe ismi oldu. Koltuğunda oturan isim oldu. Ve ilk söylediği lafta zaten biz evet Xbox One'la birlikte aileye de yönelik, hani bu Amazon'dan bahsetmiştik ya uzun uzadıya, aynı muhabbeti yapmaya çalıştık ama biz bir noktada hardcore oyuncuları kaçırdık. Yani bunu açık ve net bir şekilde söylüyor. Biz öncelikli olarak Xbox'ın bir oyun konsolu olduğunu ve hardcore oyunculara hitap ettiğini tekrar hatırlatacağız diyor. Gerçekten de ben bu isme güveniyorum, samimiyetine de güveniyorum ve ilerleyen dönemlerde Xbox One adına daha olumlu haberler geleceğine inanıyorum açıkçası.
Şimdi orada şöyle bir şey var. Bu işi baştan kaçırdıkları için donanımsal anlamda daha kötü bir konsol çıkarttılar. Evet. Yani bundan sonra nasıl yakalayabilecekler? Çok özel içerikler, çok özel başlıklar bu makinede görmeye başlayabiliriz. Çok özel oyunlar görmeye başlarız. Bu da zor. Neden zor dersen? Çok özel bir oyunun geliştirilme süreci 4 sene.
Ya tabii canım yani bir noktada da baktığınız zaman Sony mesela bir açıklama yapmıştı. Yani platforma özel oyunlar aslında sizin sandığınız kadar para kazandıran oyunlar değil demişti. Çünkü bunun yatırım süreci vardır.
Çok uzun
arka planda bunun reklam süreci. Şimdi mesela EA kendi reklamını yapıyor Battlefield'da. Xbox One'da çıkan bir oyunda ama mesela Microsoft kendi yapmak zorunda ve bunu kendi lanse etmek zorunda.
Stüdyo da kendisi para ödüyor.
Stüdyo kendi para ödüyor falan. Mesela. Dediğin gibi yani çok yani yayıncılık için de kendi yapmış oluyor bir noktada. Bu da daha fazla külfet olabilir herhalde.
Evet ya Xbox One şu an aldım kullanıyorum. Biliyorsunuz Talha ile bir canlı yayın da yapmıştık daha öncesinde. Bilmiyorum takip etme şansınız oldu mu ama ya, kesinlikle leş bir cihaz. Yani bunu söylüyorum ben artık sahibiyim bu arada. Bunu da söyleyeyim. Hani hem evimde PlayStation 4 var hem Xbox One var. PlayStation 4 ile karşılaştırdığımda kullanması çok karışık. Oyunların grafikleri de kötü bir cihaz olmuş. Ama şunu da net bir şekilde söylüyorum. Diyeceksiniz ki grafik oyun kalitesini etkiliyor mu? Etkilemiyor. Dead Rising ile bugün Titanfall'u işe kattığım zaman şu anda çıkış oyunları olarak oynaması en keyifli konsol bu arada. Yani Xbox One, çok enteresan bir burada tezatlık var.
Xbox One bence güzel bir potansiyele sahip bir cihaz. Ancak çok ağır bir arayüze sahip. Halen sosyal ağı rahat bir şekilde kullanamıyorsunuz. Yani sosyal ağdan kastım Facebook'ta veya Twitter'a girmek değil arkadaşlar. Xbox 360'daki arkadaşlık ortamı ve parti kurma olayı çok daha başarılıydı. Evet. Xbox One'da bugün hala çok saçma sapan bir işleyiş söz konusu. Hani onu da uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. İstersen donanım haberleriyle devam edelim.
Evet, donanım haberleri kısmına geleceğiz. Bu sefer aslında dünyayı çok fazla ilgilendiren bir konuyla başlayacağız. Çin biliyorsunuz hava kirliliği konusunda tehlike sinyalleri vermeye başladı ki Shenzhou'da artık halk uyarılıyor sokağa çıkmayın diye. Düşünebiliyor musun? Hava kirliliği o kadar yüksek bir seviyeye gelmiş durumda ki halk artık sokağa çıkamıyor, soluma yapamıyor. Zaten şu anda görüntüler ekranlarınıza geliyordur. Bu gördüğünüz sis arkadaşlar kirli hava, toksik sis. Yani şey değil bu bizim İstanbul'da gördüğümüz o bulutların işte aşağıda yoğunlaşması falan filan değil.
Direkt egzozdan gelen duman bu arkadaşlar diyelim.
Çünkü Çin enerjisinin çok çok büyük bir miktarını termik santrallerden karşılıyor. Fabrikalar da çok fazla var ve doğal olarak ucuz üretim yapılabilmesi adına da bunlar filtrelenmiyorlar. Bir
gerekli önlemler
yok. Ve çevreye sağlıkları gaz artık şehirleri yaşanamaz hale getirmeye başladı.
Ya hatırlarsan bir kaç önceki programda yine bununla ilgili konuşmuştuk. Ben bir örnek vermiştim. Beijing'de herhalde hükümet dev paneller koyarak insanlara güneş gösteriyorlar bu paneller üzerinden. Şimdi, düşünebiliyor musun?
Olaya bak sen güneş haberi verdin. İnsanlar
güneş ışığını özlemiş haldeler yani.
Şimdi ise bir turizm şirketi ne yapıyormuş? Dağdan poşetlere doldurduğu havayı getirip insanlara solutuyormuş.
Ya burada memleket havası diye hani böyle eskiden dalga geçerdik ya.
Evet ve 20 şanslı insana soluma şans veriliyormuş günde bunu. Burada da amaç şuymuş, şehirlerde kirli hava var, gelin dağlara çıkın. Biz sizi dağlara götürelim tarzında. Oradaki havayı solutup bakın nasıl fark var. Onu göstermeye çalışıyorlarmış. Olay bu seviyeye gelmiş.
Ya benim aklıma şey geliyor. Evet, teknoloji insanların hayatını kolaylaştırıyor. Elimiz ayağımız oldu neredeyse falan ama biraz demagoji yapmış o gibi olacağım. Cyberpunk temalı filmlerde, oyunlarda veya kitaplarda hep şöyle bir tema vardır. Yüksek teknoloji, düşük insan hayatı diyor.
Evet.
Yani her şey üst düzeydir. Uçan arabalar vardır. Bir dokunuşla her şeyi yaparsın vesaire falan ama
yaşam
insanların
düşmüştür.
Hayatı, yaşam kalitesi, yani belli başlı standartı yakalamış olan insanlar zaten tepelerde yaşayıp evet, güneş ışığını görebiliyor ama sen böyle fare gibi adeta böyle alt düzeylerde yaşayan, hastalıkla pençeleşen insanların arasında bulunursun.
Şimdi Taha, biz Trump Tower'da çekimler yapıyoruz biliyorsun. Sana kendi ülkemizden de bir örnek vereyim. TV2'de yaptığımız Donanım Haber isimli programı Trump Tower'da çekiyoruz. 26. kattan İstanbul'a bakma şansım var. Şimdi birkaç fotoğraf getiriyorum, görüntüleri. Burası İstanbul ya. Yani alabildiğine beton görüyorsun artık. Evet. Yeşillik kesinlikle kalmadı. Yani yeşil diye bir şey yok ettiler her şeyi. Şimdi köprü ayağına kuzey ormanları falan da yok edildi biliyorsun. Bence çok işler acısı bir durum. İstanbul'da tek kalan derin yeşiller o taraflarda ciğri olarak geçiyorlardı. Ya şuraya bak, beton yığını ya. Yani ve bu daire 4 milyon dolara satılıyor. Şu an bizim çekim yaptığımız aynı fiyat 4 milyon dolar. 4 milyon dolar vereceksin. 1 gram ağaç yok. Betonun içinden beton görmek için vereceksin.
Beton ormanları
yani
diyeceksin.
Diyorsun ya işte ormanları. Hani insanlar fare gibi yaşıyor diye. Bizim İstanbul'da zengini de aslında bakma yaşayamaz
hale gelmiş.
Çok fazla
bir şey göremiyor değil mi?
Bu nedir arkadaş? Beton, beton, beton. Şimdi ben şuna geleceğim, bir yorum var burada. Çok fazla beğeni almıştı. Ben en son baktığımda 50 beğeni almıştı bu yorum. Eizo Auditore diye bir arkadaşımız yapmış.
Ezio Auditore şey, Assassin's Creed 2'nin ana karakterin herhalde arkadaşımız.
Herhalde. Şimdi dünyanın 50 yıl sonraki hali işte budur demiş. Üretmeye değil de tüketmeye devam ettiğimiz sürece hızla bu hale geleceğiz demiş. Bunu Guaredi isimli bir üyemiz düzeltmiş ama ben de burada düzeltmek istiyorum. Okuduğum anda zaten hani yanlış bu yorum dedim. Neden yanlış? 50 kişi de beğenmiş çok enteresan bir şekilde. Arkadaşlar Çin tüketmiyor, ürettiği için bu halde.
Yani Çinliler yani, gibi üretiyor.
Evet, Çinliler deli gibi ürettiği için bu halde.
Ölesiye üretiyorlar adamlar yani.
Aynen, yani bu üretmekle falan değil. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Tamam doğru, tüketimi azaltmamız lazım ama bence üretimin de artık sadece yararlı işler üstüne olması lazım.
Buna engel olabileceğimizi veya bizim buradaki programla insanların fikrini değiştiğini zannetmiyorum.
Şimdi aslında Guare çok güzel bir yerden vurmuş. Demiş ki, ya biz hep düşük ücretli, düşük maliyetli ürünler istiyoruz. Doğal olarak bunların üretilebilmesi için de maliyeti arttıran, çevreyi düzenlemesi, çevreyi kirletmeyen teknolojiler, insanlara yüksek maaş verilmesi, insan standartlarının yükseltilmesi gibi şeylerden vazgeçiliyor demiş. Demek ki insanların ilk önce isteklerini bir dizginlemesi lazım.
Tabii kesinlikle.
Ve bu ucuz mal, her şeyi kullanma hırsından kurtulmamız lazım. Doğru, tüketmeyi bırakmamız lazım artık.
Ya
ama bu da üretimin de azalması anlamına geliyor. Yani aslında ikisinden de kurtulmak
tabii
gerekiyor.
Ben sana şöyle kısa bir örnek vereyim. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Mesela Twitter üzerinden geçen gün bir şeyler paylaştım. Birkaç ücretsiz oyun paylaştım iOS üzerinden. Arkadaşın birisi demiş ki abi demiş hani yeni iPad'e ne zaman geçeceksin falan. Dur dedim, daha bunun taksidi yeni bitti, eskimedi. Ya ama olsun, o retina ekran falan, onunla devam et falan gibisinden. Yani bunun sonu yok. Ben eminim, biliyorum, ben yarın gidip iPad mini'nin retina ekranlısını alsam Apple bir başka cihaz duyuracak ve aklımız orada kalacak. Başta da belirttiğim gibi yani ihtiyaçlarımız dahilinde bazı şeyleri almak lazım. Bu iş yani insan nefsi diyeyim doyumsuz. Yani
evet.
Aldıkça alasınız geliyor, yedikçe yiyesiniz geliyor gibisinden devam edeceğim. En son benim aklımda şöyle bir tablo var. Çin'de şöyle bir şey olabilir. Hani bazı bilim kurgu filmlerinde falan oluyor ya, adam kalkıyor böyle sabah gün ışığı falan böyle çok güzel bir ortam, basıyor düğmeye. Esas
arkası
kapaklar
sanayi.
Açılıyor böyle, arka tarafta dumanlar vesaire. Öyle bir hale gelecek gibi gözüküyor.
Evet.
Çin değil, bu genel olarak dünya genelinde yayılacak ama biz o günleri görmeyiz inşallah.
Panel fiyatları o kadar ucuz diyecek ki diyorsun. Her yere koyacak ama gerçekten ben de öyle bir şey düşünüyorum. Son haberimde, yani son haberim derken Talha'ya geçmeden önce
evet.
Paylaşım yapıyoruz. Bir haber daha vereyim. Şimdi bu kirlilikle ilgili temiz enerjiyle Festo'nun hazırladığı bir tane rüzgar türbini var şimdi yeni. Rüzgar üstünden enerji üretmek üstüne. Festo biliyorsunuz arkadaşlar uçuk bir firma. Yani adamların mühendislik üstüne, aslında bunlar otomasyon pneumatik sistemler üstüne uzman bir Alman firması. Bir kuşları var, şimdi o ekranlarınızı geliyor. Mesela bu kuş seneler evvel geliştirdikleri bir kuş.
Kuş mu?
Kuş kanatlarını çırparak uçuyor yani. Bu.
Bildiğin kuş.
Evet,
robot mu
inanılmaz.
Bu?
Robot bir kuş Talha.
Vay vay vay.
Şu anda izleyenlerimiz görüyor. Talha göremediği için
ben
böyle
şaşırıyor.
Ben göremedim,
böyle merakta kaldım ya.
Gerçekten çok enteresan bir kuş. Aynı zamanda bu adamlar bir tane de kanguru geliştirdiler mesela. Yine çok yüksek enerji verimliliğiyle çalışan. Ve bu kangurunun şöyle de bir özelliği var. Şu armbat mı ne vardı ya, koluna takıyorsun, el hareketlerinden oyunları evet. kontrol ediyorsun. Bu kanguruyu öyle kontrol ediyorlar.
Oo.
Ve burada da enerji verimliliğinin pneumatik sistemlerinin hep kalitesini arttırmaya hedefleyen bir firma. Şimdi ise yeni bir rüzgar jeneratörü geliştirmiş durumdalar. Dual Wing isminde, yani çift kanat isminde bir rüzgar jeneratörü. Bu çok düşük rüzgar hızlarından yüksek rüzgar hızlarına kadar dayanabilen ve çok verimli bir şekilde elektrik üretebilen bir sistem. Şu anda sadece demosunu yapmış durumdalar. Yani biz böyle bir şey geliştiriyoruz açıkladılar. Üretilen değerler canlı bir demosunu yapmamış durumdalar. Bilgisayar ortamında oluşturmuş animasyonları paylaştılar bizlerle. Devam edecekler mi etmeyecekler mi onu da bilmiyoruz ama çok küçük boyutlardaki rüzgar jeneratörleriyle yüksek oranda elektrik elde edilebileceği konuşuluyor ki bu şehirlerde de kullanılabilecek bir jeneratör olabilir. Tabii. Bilemiyorum şu anda niçin geliştirildiğini, nelerde kullanılacağını. Gemilerde, arabalarda bile belki, evet, otobüslerde evet. de kullanılabilecek
zaten,
bir şey olabilir.
Zaten biliyorsun yani çağımızda en önemli unsurlardan birisi enerji haline geldi. Yani evet. enerji savaşları yaşanıyor. Eskiden belki toprak savaşları yaşanıyordu ama insanlar şimdi enerjinin olduğu yere saldırmaya çalışıyorlar. Gerçi geçmişteki toprak savaşları da yine enerji kaynaklı oluyordu vesaire diyelim.
Evet, umarız bir an evvel ortaya çıkar. Yani yüksek mühendislik içeren bir şey, çevreyi koruması adına dedik ya işte Çin'de hava kirli enerji üretiminden dolayı. Şimdi böyle teknolojiler yaygınlaşırsa, gelişirse en azından oradaki insanlara da bir umut ışığı doğabilir. Çünkü Çinler hemen kopyalayıp ucuzunu üretirler. Öyle düşünüyorum.
Ama onu üretirken de yine ya böyle o, bir kısır döngü. Onu üretirken de hava kirli.
Ya bu adamlar aslında nükleer enerji konusunda da uzmanlar. Nükleer enerji bu kadar çevreyi yine kirletmiyor. Bakma sen.
Ya ben sana şöyle bir şey söyleyeyim yani. Bence artık insan hayatının sadece Çin'de değil, dünya genelinde de hiçbir önemi yok.
Evet, bir standarda oturması lazım bunun. Oturmadı bir
türlü. İnsanların hiçbir değeri yok yani. İnsan hayatının hiçbir değeri
belki de şehirleri insan başına düşen ağaç sayısıyla değerlendirmek lazım. Böyle bir ödüller yani vermek olabilir. Lazım. Teşvik etmek lazım gerçekten.
Achievement vereceksin. Oyunlarda
gerçekten öyle yapacaksın. Hatta bence
Tebrikler. Diktiniz.
Bu büyük site projeleri veriliyor ya. Devasa gökdelenler dikmeye başladılar. Her yer yine beton. Bence bunların da birisi önüne geçmeli. Yani birisi eğer bir gökdelen dikilecekse bir yanına ufak bir ağaçlık bir park oluşturması lazım.
Ya şeyde vardı. Bursa'dan bir görsel paylaşmışlardı. Herhalde montaj değildir diye düşünüyorum. Yalı kazığı gibi bir şey çıkmış böyle. Şehrin ortasında. Ya inanılmaz kötü gözüküyordu. Bilmiyorum, belki Bursalı arkadaşlar memnundur o görüntüden ama hani ben Bursa'da okudum, askerliğimi Bursa'da yaptım, eşimle de Bursa'da tanıştım. O yüzden Bursa'nın bende büyük bir değeri var. Görünce şaşırdım, öyle değildi Bursa falan filan demiştim. Her neyse, buradan oyun haberlerine geçelim.
Evet, yani üzücü şeyler dediğimiz gibi umarız çevreye duyarlılık artar. Bu önemli bir konu.
Yani şimdi bizi dinleyen eski böyle hardcore oyuncular var mıdır bilmiyorum ama Age of Mythology desem ne dersiniz arkadaşlar?
Yani böyle bir şey demeyeceğim çünkü Age of Mythology deyince pek anlamadım, oynamadım.
Age of Mythology oynamadın mı?
Yok, oynamadım.
Yapma ya, sen PC oyuncususun bir de.
PC oyuncusuyum ama bazı oyunları atladım. Yani, duymadığım oyunlardan neyse. Bir tanesi bu. Hani çok çaktırmayayım, devam etsin.
Yani Age of Mythology'yi duymadıysan da bu gelecek olan HD sürümüyle birlikte belki tanışmış oynadım, olursun. Evet. Strateji oyunlarını seven birisin çünkü bildiğim kadarıyla. Campaign of Heroes'u falan da uzun süre oynayan bir oyuncusun. Evet. Evet arkadaşlar, geçtiğimiz yıl Age of Empires 2'nin HD sürümü gelmişti ve gayet de talep almıştı. Biz de bir oyundayız serisi falan çekmiştik hatta Game of Thrones tadında. Şimdi Age of Mythology HD sürümüyle birlikte geliyor. Ancak işin sevindirici yanı, Age of Empires 2'nin HD sürümünde direkt çözünürlüğü yükseltmişlerdi. Ama burada grafiklerde de iyileştirmeler yapılmış, düzeltmeler yapılmış ve gerçekten de çok hoş gözüküyor dönemine göre. Early Access olarak Steam'e girişini yapacak. Ben açıkçası eski bir Age of Mythology oyuncusu olarak, ki Mısır'ı alıp böyle onun hikaye modu da ayrıca
ben
güzeldi.
Ben burada grafiklerine bakıyorum. Acaba oynadım da mı hatırlamıyorum?
Yani
diye de,
oynayıp yok, hatırlamamış olabilirsin. Yok. Yani eminim eski oyuncular çok fazla heyecanlanacaktı. Çünkü Age of Mythology'den sonra herkes bir devam oyunu bekledi.
True o tarzda var bunda ya.
Tabii daha... Tabii Age of Mythology'de yani neler neler var. Şimdi burada anlatmaya kalksak ayrı bir program olur. Eminim strateji seven arkadaşlar, eski oyuncular zaten tüyleri diken diken olmuştur ve zaten takip ediyorlardır bu haberi. Ama hiçbir şekilde bu oyunu duymadıysanız daha önce olabilir, normaldir. Çünkü oyunu yaz çok geniş. Bir
İnsanlık
şekilde kaçırmışsınızdır.
Olabilir.
Yani bu oyunu yakın takibe alın arkadaşlar ve iyileştirilmiş görselliğiyle de birlikte bugün daha bir oynanabilir hale gelmiş olan bu yapımı oynamanızı şiddetle tavsiye ediyorum ki online modları falan da geliyor. Hem hikaye modu çok güzeldi, hem multiplayer modları çok güzeldi. Eskiden LAN üzerinde ne günler, ne zamanlar harcamıştık. Evet, Age of Mythology'de şiddetle alınması gereken oyunlar listenizde yer etmeli.
Yine de 10 dolar falan strateji olur.
Yani Age of Empires 2 15 dolardan mı? 20 dolardan ne çıkmıştı? Ki bence alınabilir bir fiyat. 15-20 dolarda yani.
Evet.
Alınır bir oyun olduğunu düşünüyorum.
Gerçi yine kopya oynuyoruz abi. Nasıl birbirimize bağlanır oynarız diyenler vardı ama.
Ya sen şimdi kopya diyorsun da bazı arkadaşlar şey diyor. Abi biz orijinal oluyoruz. Arada biz de kaynıyoruz falan diye özelden mesaj atmış.
Şey var. Orada bir arkadaş doğru söylemiş. Okuyunca da utandım. Demiş ki Mesut abi demiş doğru söylüyorsun. Ama demiş insanları azarlayarak doğru yola itemezsin. Ben azarlamıyorum aslında. Benim biraz ateş, birazcık farklı.
Ateşli konuşuyorsun.
Ateşli konuşuyorum ama yanlış anlaşılıyor herhalde. Olabilir. Bu arada kırdıklarım için de özür dilerim. Tabii. Doğru söylemiş.
Yani olabilir yani canım.
Onu okudum. Harbiden ya dedim herhalde azarlıyor gibi de bir görünüm var. Ben çünkü kimim ki sizi azarlayacağım sonuç canım, olarak. Böyle bir şey değil yani. Ananız babanız değilim. Onlar biliyorsunuz yani doğru yolu göstermek adına bazen söylenebilirler bizlere. Biz bazen kendimizi kaptırıyoruz şey ki kusura bakmayın kırdığımız için de.
Evet, buradan Battlefield 4 haberine geçelim. Battlefield 4 arkadaşlar halen sıkıntılarla yoğrulan, halen sıkıntılarla cebelleşen bir oyun. Ben burada hemen ilk önce sizin yorumlarınıza da böyle bir göz atmak istiyorum arkadaşlar. Eğer aranızda Battlefield 4 oynayan PC, PlayStation 4, PlayStation 3 veya hangi platformda oynuyorsunuz oynayın. Sıkıntı yaşıyor musunuz? Çünkü ben sıkıntı yaşanıyor dediğim zaman bazı arkadaşlar yorum atıyor. Ya ne alakası var? Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Yağ gibi de akıyor oyun diyen arkadaşlar var ama bugün baktığımız zaman yani DICE bile, oyunu yapımcısı bile ya biz de oyundan memnun değiliz diyor. Ve büyük bir lag problemi varmış herhalde arkadaşlar oyunla ilgili. Ben de şurada bıraktım Battlefield 4'ü. Oyuna giriyorum 5-6-7. Seviyeye ulaşıyorum. Bir oyunun içinde mesela bir sürü adam öldürüyorsun falan. Yeni yeni işte aksesuarlar açılıyor. Çat bir atıyor oyundan seni.
Hepsi gitti.
Hepsi gitti. Yani siz bir oyunu oynarken arkadaşlar bunları aslında küçümsemeyin bu detayları. Zamanınızı veriyorsunuz. Ve zaman inanılmaz kıymetli bir şeydir. Bazı genç arkadaşlar bunun farkında olmayabilirler ama zaman ilerledikçe gerçi biz de çok yaşlı değiliz ama hakikaten şunu anlıyorsunuz ki verdiğiniz zaman dönüp geriye baktığınızda ya arkadaş ben bununla bu kadar vakit geçirmişim.
Ya benim bazen haftada 3 saat ancak oyun oynama fırsatım oluyor. Ona da beni böyle 2 kere oyundan atsa zaten bitti.
Yani ben mesela bakıyorum Fallout 3'te 110 saatimi harcamışım. 110 saat. Yani düşünebiliyor musun? Bir gün 24 saat ondan hesap etsen bir gün 3-4 gün boyunca
var ya, kesintisiz oynamışsın. Yengeye selamlarımı söyle.
Bu evlenmeden önceki dönem.
Tamam. Yok, çünkü evlenmeden 110 saat dönem. Evlendikten sonra nasıl harcadın canım, diye merak
yani,
ettim.
Ofiste tabii mümkün olduğunca incelemelerimizi layıkıyla yerine getirebilmek için vaktimizi harcıyoruz ve gerekli yorumları gerçekleştirmek için oyun süresine devam ettiriyoruz ama
şimdi kendimi düşündüm haftada 3 saat maksimum oynuyorum.
Yok yok yani çok zor yani kesinlikle. Yani şuna geleceğim, eğer bu tarzdaki oyunların bu ufak detaylarını yani mesela sizi oyundan attıktan sonra sizin o değerli harcamış olduğunuz vaktinizin silinmesi bunlar ciddi anlamda çok büyük problemler ve Battlefield 4'ü benim anladığım kadarıyla arkadaşlar yarım yamalak bir oyun olarak çıkartmışlar. Ben Battlefield 3'ten ağzım yandı. Yoğurdu üfleyerek yedim. Battlefield 4'ü satın almadım ve çok memnunum açıkçası.
Ya ben de
bir şey kaçırdığıma inanmıyorum
çok
Battlefield 4'te.
Ya. Yani bu DLC olayı beni iğrenç soğuttu. Battlefield 3'te hadi bir derece dedik. Aldık. Aldığım DLC'lerden de çok memnun kalmadım açıkçası. Battlefield 4'te hiçbir DLC'yi satın almayacağım.
Ya Battlefield 4'te zaten öyle bir oldu ki işte Naval Strike diye bir DLC paketi çıkacaktı. Bir platformda ertelendi. Ötekine çıkacak. Çünkü EA şey demişti. Biz bu sıkıntıları açtıktan sonra çıkaracağız demişti. Sıkıntılar aşılmamış. Bugün hala DLC paketi çıkarılmaya çalışılıyor. Ben oyuncuların bu noktada evet zevk alıyorsunuz arkadaşlar ama bir yerde de tepkinizi koyun. Yani bu DLC paketlerini almayın gerekirse. Evet. Çünkü oyunun kendisi yarım yamalak. Yazık günah yani. Hem harcadığınız paraya hem harcadığınız zamana yazık. Bilmiyorum gidin Titanfall oynayın ya. Daha kıymetli.
Titanfall ben çok da keyifli olmuş. Ben Battlefield'den daha fazla keyif
ya
aldım.
Ya reklamını yapıyormuşuz gibi olacak ama ben bir oyuncu olarak keyif aldığım için size tavsiye ediyorum
ya
arkadaşlar.
Ya reklamını yaptı 66 liraya falan Rus key alıyorsun.
Sen bu arada onu söyledin Rus key dediğinde herkes bana soruyor. Abi Rus key nereden alacağız
falan. Bana sormuşlar ya.
Açıklamasını yap da arkadaşlar alsınlar yani.
Ya Google'da All Shared Keys mi All Keys Share mi ne öyle bir site var. Yazınca çünkü ben de tam olarak ismini hatırlamıyorum. Google'a yazıyorum
o
aynı babam gibi.
O zaten sizin did you mean
aynen sen bunu mu demek istedin evlat diyor. Çıkartıyor siteyi. Orada böyle bir site var görüyorsunuz böyle bütün açık arttırma gibi böyle rakamları falan. Şu anda 66-70 lira civarına Titanfall'un Rusçasını alıyorsun. İngilizceye zaten çeviriyorsun İngilizce sonra onu birkaç böyle trik var hileyle beraber. Ama ben de orada şunu çıkarttım. Şimdi Rusya'nın ne alakası vardı oyunlar orada o kadar ucuz ya? Yani niye böyle bir ikilik var? Bence bu da saçmalık ya. Yani tüm dünyadan ucuz.
Bizim
kopyayı da bir de onlar çıkartıyor.
Yani Rusya'dan bir takipçimiz vardı. Uzun uzadıya bu konuyu konuştuk. Ya şey falan diyor. Rusya'da kutulu oyunlar neredeyse mafyanın, ya tabii bu kendisinin söylemiş olduğu bir şey. Ben gidip kendi gözümle görmedim ama uzun yıllardır orada yaşıyor. Ya şey diyor, oyunlar çıkış şeyinde diyor mesela kutulu satışta gerçekleşmiyor. Adamlar diyor sat şey yapıyor diyor. Kara borsa yapıyor diye. Hani resmi yerden satılmıyor da diyor ucuza, pahalı bir şekilde diyor şeyden satılıyor diyor. Hani el altından falan kara borsa olarak satılıyor diyor. Öyle olunca da diyor işte dijital mağazalara olan bu indirimler şeyler daha da bir alternatif hale geliyor vesaire falan dedi ama ben detaylarını bir kez daha okuyayım. Bir sonraki programda niçin Rusya'da bu Rus K'lerin daha ucuz olduğunu, bizim ülkemizde olmadığını uzun uzadıya konuşuruz.
Hatta şöyle bir şey var, bakanlığı da uyarmak lazım. Yani eğer Rusya'da bu kadar ucuz satılıyorsa bence devlet olarak da bir yaptırım uygulayalım, bize de ucuz satılsın. Yani bizim insanımızın niye daha fazla dolar ödeyelim, yurt dışına bir çıkış olsun bu kadar.
Bazı bizi izleyen arkadaşlar diyor ki devletin başka işi gücü mü yok diyor. Ama şimdi tabii ki de başka işi...
Ama bununla ilgili yani, bakanlık var zaten. Hayır. Bunlarla ilgilenen bir
şunu
bakanlık var
istiyorum.
Yani.
Şöyle bir yanlışa düşüyoruz arkadaşlar. Burası yani bir oyun teknoloji sitesi. Ve bizim yaptığımız yorumlar, devlete önermiş olduğumuz fikirlerde en azından hani devlete fikri önermiyoruz da hani şöyle olsa daha güzel olsun, evet, olur diyoruz. Yine kendi bölümümüzle alakalı yorumlar oluyor. Yani bir başka şeye gittiğinizde, atıyorum veteriner hekimlikle alakalı bir yayın yapan yere geçtiğinizde, o da illaki hayvancılıkla alakalı, veteriner hekimlerin durumuyla alakalı bir durumdan bahsedecek.
Evet,
o yüzden yani bizim yapmış olduğumuz yorumları bizim cephemizden yapılmış olan yorumlar olarak görmenizi istiyorum ben açıkçası. Ve dediğine katılıyorum. Oyun endüstrisinin bu kadar ekonomik yönden ülkeleri güçlü hale getirebildiği bir dönemde ülkemizde de bazı güncellemeler yapılmalı, bazı yumuşatmalar yapılmalı fiyatlar konusunda.
Bence de yapılmalı gerçekten. Bir de sonuç olarak ülkemizdeki yani döviz yurt dışına çıkmış oluyor çok da pahalı oyunlar aldığımız zaman.
Tabii canım.
Hesaba katmak lazım. Var bir şey. Onu da sevinirim eğer araştırıp bir sonraki programda söylemek
evet,
lazım.
Evet bakalım niçin bu Rus K'ler daha...
Bir, şey, bir analiz yapmak lazım.
Evet kesinlikle.
Crytek'le ilgili bir haberim var. Geçtiğimiz hafta da haber yapmıştık. Crytek Mental'ı destekleyeceğini açıklamıştı. Crytek'in içine bunu adapte edecekti. Şimdi Alienware'le beraber biliyorsunuz Alienware dediğimiz zaman bu özel makinelerden bahsediyoruz. Dizüstüleri bile kendi özel aydınlatma sistemlerine falan sahip, şekilleri falan bambaşka. Bir işbirliğine gidiyorlar ve Crytek artık Alienware'in üzerindeki Alien FX isimli aydınlatma motoruna destek verecek. Böylece mesela canın azalmaya başladığında dizüstü bilgisayarın klavyesi kırmızıya dönecek. Yani. Ateş ederken mesela mavi ışıklar yanacak yan taraftan filan gibi böyle.
Ya oyunla etkileşimli bir sistem söz
evet,
konusu.
Olayı böyle bir adım öteye götürmeye hedefliyorlarmış. Tabii sadece Alienware'le beraber bu işbirliğine gitmek Alienware'e yaramayacak. Crytek biliyorsunuz aynı zamanda CryEngine'i Linux için de geliştiriyor. Alienware de onlara donanım desteği sağlayacakmış. Dizüstüleri alın.
Karşılıklı birbirlerinin sırtlarını kaşıyacaklar yani.
Böylece Linux için CryEngine'in geliştirilmesi işine hız katalım demişler. Linux için CryEngine'in geliştirilmesi çok önemli. Çünkü böyle sağlam motorlar Linux için geliştiği sürece bu hani dedik ya Steam Machines'in geleceği ne olacak diye. O zaman Linux tarafı da güçlenecek. Ben açıkçası bu çok yüksek lisans bedellerinden dolayı Windows'tan kurtulmak gerektiğini inanıyorum. Bakın firma Windows Phone platformunda da tablet ve cep telefonundan da lisans almaya kalktı. Orada açıkçası ağzının payını alınca, evet, satamayınca Nokia'da satın almasa zaten telefon üretemiyordu firma neredeyse. Ondan da vazgeçtiler.
Nokia yani artık kendi platformu haline getirdi.
Lisans parası almıyor mesela Windows Phone ve tablet üretiminden artık. Üreticiler daha çok bu platforma girsin diye. Bence ev kullanıcılarından da aldığı lisans parasını düşürmesi lazım artık. Yani Windows 8 diyorsun 2 yıl sonra bir başka çıkıyor. Hepsinin satış fiyatı 100 doların üzerinde.
Evet.
Yani tamam yazılıma para verelim. Uğraşıyorlar, geliştiriyorlar ama arka planında da kazanıyorlar. Başka bir sistem oluştursunlar. Ev kullanıcısından en azından şu lisans bedellerini bu kadar yüksek almasınlar. İnsanlar doğru dürüstçe orijinal yazılım kullanmaya devam edebilsin. Bir sonraki haber de savaşlarla ilgili. Polonya çok enteresan bir tank geliştirmiş durumda. Bu tankı neden gösteriyor? Savaş cihazdan aslında çok fazla yer vermemeye çalışıyorum. Arada böyle çok uç noktada cihazlar çıktığını anlatıyorum ama hoş şeyler değiller sonuçta. Eninde sonunda birilerini öldürmek için yapılıyor bunlar.
Yani.
Bu tankı özel kılansa üzerinde çok özel sistemlerle donatılmış olması, mesela termal görünmezliğe sahip olması. Cihaz termal olarak bulunduğu ortamda bu Bukolemun gibi işbirliği yapıyor. Üzerine peltier kaplı bir zırh var. Bu zırh çölde gidiyorsa ısınarak tankın ısısını çöl seviyesine getiriyor. Böylece kızılötesi güdümlü, ısı güdümlü roketler tankı bulamıyor mesela ya da termal kamerayla tankı göremiyorsun.
Çok enteresan ya.
Ve aynı zamanda bu peltier özel bir bilgisayar tarafından kontrol edilerek tank mesela bir zürafa olarak görünebiliyor. Çünkü onun ısısını taklit ediyor.
Anladım.
Uçak uzaktan baktığı zaman mesela orada bir koyun sürüsü görüyor. Halbuki tank gizlenmiş durumda. Tank var ama görsel temas kurması lazım. Görsel temas konusunu da gidermişler. Tankın arkasında özel kameralar konumlandırılmış. ön tarafı optik görüntüleme yaparak baktığın zaman orada görmeni de engelliyor. Eğer uzaktan bakıyorsan tankı göremiyorsun. Oo. Çünkü tank arkasındaki görüntüyü ön tarafa yansıtıyor.
Yani gayet de
şey, zaten şekil olarak da baktığın zaman uzay aracı gibi durmuş. Üçgen bir top falan var böyle.
Futuristik bir görünüşü var.
Evet.
Bir de şey yani tank tabii ki de ben burada savaş silahı uzmanı değilim ama tank denildiği zaman benim aklıma hantal, çok rahat bir şekilde görülebilen, rahat hareket edemeyen bir savaş aracı geliyor ama burada görünemiyor olması, radarlara yakalanamıyor olması çok evet. Değişik bir pozisyonda
mesela
tutuyor.
Mesela sadece termal değil dediğin gibi radarlara da yakalanamıyor özel o görünümünden dolayı. Bu arada daha doğru bir şey değindi. Ben biliyorsunuz tank birliğindeydim, tankçıydım askerde. Tank işte çavuş olarak geçiyordum.
Tank çavuşu. Evet, biz veterinerdik ya.
Böyle zırhlı araçların önünde çekilmiş fotoğraflarım da vardır. Yok değildir yani. Ve orada bir el kitapçığında artık tankların şehir savaşlarına falan kullanılmayacağını, savaşlardaki o caydırıcı unsurunu hızla kaybettiğini, çünkü piyadelerin üstüne taşıdığı tank savarların çok güç kazandığını, atak helikopterlerini çok kolay bir şekilde tankları avlayabildiğini söylüyordu. Tankların artık psikolojik bir
duruşu
ve etkisi olduğu konuşuluyordu. Doğal olarak bir de şunu demişler mesela, tankla binayı savunmayın sakın. Tank savunma aracı olarak kullanmayın tankı. Demişler mesela.
Ya şey geliyor benim aklıma tank dediği zaman. Eskiden fillerle giderlermiş ya savaşa. Benim gözümde tank o. O bir heybeti var yani.
Evet, bir ağırlığı var. Piyade bir de arkasına saklanıyor ya. Hani o piyadeye bir cesaret veriyor. Onun sesi falan düşmanda korku yaratıyor. Ama bugün biliyorsunuz omuzdan ateşlenebilen roketlerle beraber ki Fransızların geliştirdiği mesela iyice gelişmiş roketler var. Kilometrelerce öteden tankı kilitliyorsun. Ateşliyorsun sen kaçıyorsun. Roket gidip hadi buluyor bana, zaten eyvallah. Onu mesela. Böyle değişik roketleri de var. Neyse. Bu yeni nesil tanklarla beraber işte yeniden savaş sahalarında aktif bir şekilde rol oynayabilirler. Çünkü egzoz gazını bile soğutup dışarı soğuk hava transferi yapan bir tanktan bahsediyoruz.
Şeyde Polonya iyi hazırlanmış ya.
Olay gerçekten herhalde bir olay var.
Almanya veya Rusya bir daha girmeye çalışırsa o topraklar ki biliyorsun yani oralar biraz ateşli.
Daha geçen söz ettik aslında.
Kırım'a giriş falan evet. Yapmış. Evet bayağı bir konuşmuştuk Polonya'nın niçin tarihte bu kadar
sıkıntılar çekti. Şimdi tankla geliyorlar. 2022 yılında savaş sahalarında görebilirsiniz demişler.
Görmeyelim. Evet, savaş olmasın. Savaş sahalarda da görmeyelim. Inşallah. Güzel bir teknoloji olarak aklımızda kalsın i̇nşallah sadece. Evet oyun dünyasından haberlere geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Shadow of the Mordor'un çıkış tarihi duyuruldu. Bildiğiniz gibi Lord of the Rings evreninde geçen, Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen bir oyundu kendisi. Ersin çok ballandıra anlatmıştı hatırlıyorsan. Sen de ya Yüzüklerin Efendisi de neymiş falan demiştin. Kulakları çınlasın Ersin de buradan. Şey fotoğraflarını falan paylaşıyor. Karlı bölgelerde falan geziyor.
Yalnız var benim. Asker hali gerçekten çok değişik olmuş. Instagram hesabına girin bakın Ersin'in orada birkaç fotoğrafı var.
Sakal makal da gidince iyice zaten böyle zargan gibi kalmış. Zaten zayıf bir arkadaşımız da iyice böyle küçük kalmış.
Ersin'e buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Allah sabır versin. Nöbetini sıkı tutsun. Görevini iyi yapsın.
Allah sabır versin.
Sağlam irade istiyoruz ondan.
Evet kesinlikle. Oyun 7 Ekim tarihinde çıkışını gerçekleştirecek arkadaşlar. Ve oyunun çıkış tarihiyle birlikte bir de oynanış videosu demeyelim de tanıtım videosu yayınlandı. Bu tanıtım videosu açıkçası beni hiç de tatmin etmedi. Çünkü Xbox One PlayStation 4 için sunulmuş olan bu tanıtım videosundaki grafikler yani yeni nesil bu mudur acaba diye insanın aklında bir soru işareti oluşmasını sağlıyor.
Dead Rising bari bir hava yaratıyor. Sanki PlayStation 3 ya da Xbox için geliştirilip bir sonraki konsola yapalım yani bari demişler gibi.
Olabilir. Bir de şey var yani. Ben hiçbir zaman için bu oyuna nedense ısınamadım. Ben de severim ortaçağ atmosferini ama yani Yüzüklerin Efendisi oyunu demeye çalışıyorsun. Bakıyorsun.
Alakası yok.
Ya diyorsun bu başka bir oyun. Ya yani ortaçağ atmosferinde geçen farklı bir oyun falan diyorsun. Arka plandan böyle Yüzüklerin Efendisi'nden bazı sesleri falan duyunca aa bu bir Yüzüklerin Efendisi oyunu diyorsun. 5 dakika sonra yine o atmosfer kayboluyor.
Ama Yüzüklerin Efendisi
yani iki arada bir derede kalmış oyun
gibi. Başarısız oyunlar oldular birkaç hariç.
EA'nin birkaç oyunu vardı. Güzeldi aslında evet. Onlar ama pek başarılı bir şekilde kullanamıyorlar bu zengin dünyayı. Evet. Yine de umarız başarılı bir oyun olur. Bir sonraki haberim de Watch Dogs'la ilgili. Watch Dogs'ta çok konuşuyoruz ama bu haftaki haber bir hayli ilginç arkadaşlar aslında. Şimdi biliyorsunuz Watch Dogs'un grafikleri downgrade edildi diyoruz. Düşürüldü falan diyoruz. Burada eleştiriyoruz vesaire. PC'de nasıl olacak falan filan dedik. Ubisoft dedi ki süper olacak falan dedi. O gösterdiğimiz gibi olacak falan dedi. Sonra bir video yayınlandı. PC için bu diyor. İşte anlattılar. Yok efendim gerçek zamanlı rüzgarda yok. Yağmur efekti de ışık efekti. Zart zurt falan dediler.
Matrix gibi.
Ondan sonra böyle bir şey oldu. PC için miydi bu PlayStation 4? Sonra dedi ki bu PC için değil ya PlayStation 4 için.
O nasıl iş ya?
Ya biz bu görüntüleri PlayStation 4'ten aldık falan dediler. Ya kusura bakmayın falan filan. Ya yani Bu Watch Dogs'ta bir olay var arkadaşlar. Yani bunlar çok kaçak oynuyorlar.
Ya patlayacak diyorsun. Ya
çok kaçak oynuyorlar. Çünkü Xbox One ve PlayStation 4'ün şeyinden de bahsetmiyorlar hala. FPS'de çalışacak mesela. Gerçi onlar önemli değil sonuçta ama yani.
Ya oynanabilir olsun modu, da.
Tabii. Ama çok kaçak güreşiyor Ubisoft. Yani yok ilk önce PC için diyor. Daha sonra PlayStation 4'e falan geçiyor. Bu oyuna dikkat edin. Yani ön sipariş falan verdiyseniz bilmiyorum.
Biraz bekleyin.
Bence biraz bekleyin. Tabii ki de heyecanlanmak hakkınız. Çünkü
gerçi şimdi bekleyin diyoruz da Talha. Yeni nesil konsollarda her çıkan oyunu almak farz yani. Ne
yani
yapacağız?
Evet şu anda oyun sıkıntısı olduğu evet. için. Ama yine de bence beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Watch Dogs belki hayal kırıklığı sebebi olabilir.
Ya ben Watch Dogs'un oynanış stilini zaten şüpheli yaklaşıyorum. O cep telefonuyla her şeyi hükmedebilmek falan pek hoş durmuyor.
Yani eğer onu özgür bir şekilde kullanabilecek miyiz? Yoksa belli kalıplara mı oturtulmuş? Hani şurada şunu yap, burada bunu yap. Hani adam diyor ki sana, şey vardı mesela Castlevania Lords of Shadow 2 en son incelediğim oyunlardan bir tanesi. Bir sürü özelliğin var. Vampirsin. Efendim fare falan oluyorsun falan. Ama oyun sana ne isterse onu yapıyorsun falan böyle. Yani sahip olduğun özellikleri özgürce kullanmanı sağlamıyor. Oturtmuşlar orada.
Yani orada fare olacağım belli yani.
Yani oturtmuşlar orada bir hikaye. Sen oradaki bulmacayı da senaryo icabı çözmen gerekiyor falan. Böyle saçma bir işleyiş söz konusuydu. Yani umarız Watch Dogs bu bahsi geçen özellikleri özgür bir şekilde oyunculara sunar. Grafikleri de bizi tatmin eder.
Ama ilk oyundan çok uzaklaştılar sonunda.
Tabii canım bakalım PC'de nasıl olacak. Ben buradan kısa kısalara geçeceğim. Tabii eğer olur. Senin kısa kısaların bitmiş.
Aslında benim iki tane bir kısa haberim var. Onları vereyim istersen. Tabii, çok olur. Önemli birkaç haber var, başlık var. Bir tanesi Windows 8.1 Update 1 biliyorsunuz arkadaşlar yakın bir zamanda kullanıma sunulacak. Yakın zamanda derken büyük ihtimalle Haziran Temmuz gibi olabilir. Ve başlat menüsü bu sefer gerçek başlat menüsü geri dönüyor. Diyeceksiniz ki amma taktım şu başlat menüsüne filan. Arkadaşlar profesyonel bir insansanız başlat menüsünü mutlaka kullanmak istiyorsunuz. Ya şimdi bu da ayıp oldu ya. Bu ne demek profesyonel bir insansanız? Yanlış oldu. Tamam kabul ediyorum. Yani eskiden gelen bir deneyiminiz varsa öyle söylemek daha doğru olacak.
Tabii canım yani.
Evet, eskiden gelen deneyiminizi devam ettirmek istiyorsunuz. Yeni bir şey öğrenmek istemiyorsunuz. Yeni bir şey öğrenmek derken de Windows 8.1'de şöyle 8'de şöyle bir zorlama vardı. Ya tam ekran çalışmak zorundasın. Hep tabletlerdeki gibi sanki çok kısıtlı bir donanımın var da hep her şeyi tam ekran çalıştıracaksın. Tek onu göreceksin gibi. Mesela ben hep canlı yayınlarından örnek veriyorum ama ben profesyonel olarak uğraştığım için video render işiyle canlı yayın yapmakla filan ben aynı anda 4-5 pencereyi kontrol etmek zorunda kalıyorum onlarda. Şimdi bu yeni modern arayüzde böyle bir şey imkansız. Yani benim o kullandığım programları modern arayüze uyarlamak zaten mümkün değil.
Ya sadece başlat menüsüyle alakalı evet, değil. Genel olarak yapısal
bilgisayar dediğimiz şey tamam. Gündelik hayatında sadece internet, müzik, eğlence için kullananlara hitap ediyor tamam ama bir de profesyonel insanlar tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor. Sen bir işletim sistemini son kullanıcı, ev kullanıcısını yazıp profesyonel insanlara diretemezsin bu şekilde. İki tarafa da açık bir şekilde olman lazım. Tercihe bırakman lazımdı bunu. Şimdi tükürdüklerini yalıyorlar açıkçası. Dönmeyeceğiz demişlerdi, koymayacağız demişlerdi. Zorlamayla bir sürü öyle abidik gubidik şey denediler. Ben zaten çıktığından beri Start butonunu kullanıyorum. Çok şükür Start 8 isimli bir programla birebir aynısını yapmış adamlar kullanıyorum ama 8.1 Update 1 ile beraber o yanlıştan dönecekler ve Start butonunu, başlat butonunu Windows 8'e ekleyecekler arkadaşlar. Bu önemli bir gelişmeydi. Ve görünen o ki bildiğimiz eski Start butonu geliyor. Yani böyle Allah şey yok. Orada bir oyun yok bu sefer.
Eski köye yeni adet istemiyoruz.
Evet, aynen. Koyacaksanız da seçim koyun adam gibi. İnsanlar seçim yapsınlar. Zaten satış rakamlarından memnun olmayarak baştaki CEO'yu görevinden ederek Windows 8 nasıl bir hüsran yarattığını net bir şekilde gösterdi. Bir diğer haberimiz var. Burada da DDR4 bellek bekleyen arkadaşlar Micron DDR4 üretimini Intel'in yeni Xeon E5 2600 V3 sistemleriyle beraber arttıracakmış. Çünkü bu Xeon sistemlerde DDR4 modülleri kullanılıyor. DDR4 modüller DDR3 modüllere göre daha az enerji tüketiyorlar. Önemli olan konulardan bir tanesi bu. 130'a yakın enerji verimliliği sağlayacaklar. E tabii ki doğal olarak bir de daha yüksek hızlarda çalışacaklar. PC dünyası için önemli. Özellikle onboard entegre ekran kartlı sistemler için önemli. Belleğiniz ne kadar hızlanırsa, ne kadar verimli çalışırsa, onboard GPU da o kadar verimli çalıştığı için DDR4 sistemler, inşallah hemen ardından DDR5 sistemlerle beraber bu entegre uygun fiyatlı GPU'larla da kabul edilebilir oyun deneyimleri yaşayabileceğiz. Zaten PlayStation 4'ün Xbox One'dan en önemli ayrıldığı nokta
GDDR5
bellek modülleriyle GPU'yu çok hızlı bir şekilde besleyebilirken PlayStation 4, Xbox One'ın DDR3 modüllerle o entegre GPU'yu beslemeye çalışması ve çoğallaması
evet,
oldu.
Evet arada da bir SRAM falan sokup bunu kotarmaya çalıştı ama.
Shader sayısı farkı falan var. O da yetmezmiş gibi bir de DDR3 bellekler kullanıyor. Her türlü Xbox One hani demiş ya adam biz hardcore oyuncu unuttuk diye. Ha, unutulmuş bir donanım var gerçekten orada belli.
Evet yani orada Kinect'te çok fazla yüklenmişler diye düşünüyorum ben. Biraz Kinect tabanlı bir cihaz oluşturmuş.
Çok saçma tabi. Tamamen evin ortasında salona kurulacak bir makine planlamışlar. Ben mesela oyun odamda, canlının yaptığım oda benim, 5 metrekare yok. Masamın üstünde Kinect duruyor. Tek yaptığı görev ne biliyor musun? Sesimi tanımak. Tamam, o konuda başarılı. Seninle de iletişimimizi iyi kurmuştuk canlı yayın esnasında. Bir de beni görüp hay Mesut demek. Yani açılış yapmak.
O Mesut abi hoş geldin.
Başka da bir şey için kullanmıyorum.
Evet, yani
böyle bir modül
bence
yani.
Bence stratejik bir hata yapıldı kesinlikle, evet. Xbox One'da. Umarız ileride atacakları adımlarla birlikte bu stratejik hatalardan.
Umarız biz bir şey bilmiyoruzdur. De o konsol şeydir. Daha yüksek potansiyel gösterir.
Ya tabii
donanımsı
olarak değil de şey yapacağını düşünüyorum ben. Oyunlarla birlikte eğer gerekli destek verilirse oyun bazında kendini toparlayabilir diye umarız düşünüyorum. Olur, evet. Umarız toparlarlar. Kısa kısalara geçeceğim hemen ben de arkadaşlar. Geçtiğimiz biliyorsunuz 1 Nisan dediğiniz zaman insanın aklına hemen böyle şaka eşek geliyor. Şakaları falan geliyor. Wii U'ya yönelik bir eşek şakası yapıldı ve daha sonra EA bunu silip özür diledi. Frostbite'ın resmi Twitter sayfası diyeceğim de oyun motorunun niye resmi Twitter sayfası olur orası da tartışılır. Frostbite 3 motorunun resmi Twitter sayfası üzerinden 1 Nisan ayağına Nintendo Wii U'nun donanımına giydirmişler. Allah giydirmişler. Birkaç şu anda şeyde yok, detayları burada yok ama
1 Nisan ayağına onlar işlerindekini dışarı vurmuşlar.
Ben hatırlıyorum şimdi. Belki haberleri takip ediyorsunuzdur bölüm sonu canavar üzerinden. Frostbite Engine 3 ile birlikte çalışan oyunlar Wii U'ya çıkmayacak diye haber geçilmişti. Bunun üzerine birkaç espriler falan yapılmış. Daha sonra Peter Moore, EA'nin tepe isimlerinden birisi çıkıp ya bu yakışık almadı. Sonuçta bunun da bir kullanıcı platformu var ama bu pek bir insanlık olmadı deyip hem bu tweetleri sildirip hem de özür diledi. Böyle bir olay söz konusu arkadaşlar.
Bir şaka da var aslında bizim sektörden. Oyun gezerde tipin kararıyla kapatıldık diye bir haber yaydı biliyorsun.
Ha yok, duymadım.
Evet biz duyduk, hemen aradık Tuğbek'i, yok dedi ya bir Nisan şakası o filan falan diye böyle. Çünkü biz de dedik ki ya oyun gezer kapatıldım ya nasıl oldu dedik. Çünkü yasa çok belirli keskin hatlarıyla beraber. Yani oyun gezerin kapatılmasına tedbir kararıyla gerektirecek bir olayın olmuş olması tedirginlik verici. Çünkü yarın bir gün gerçekten biz de kapatılabiliriz aynı nedenlerden dolayı ama Allah'tan.
Şakaymış.
Evet. Kötü bir şaka.
Evet arkadaşlar, buradan da bir diğer söylentiye geçelim. Metro 2033 ve Metro Last Light oyunları yenilenmiş sürümleriyle birlikte yeni nesil konsollara gelecek. Metro Redux ismiyle birkaç perakendecide de listelendi bu oyunlar. Ben de geleceğine inanıyorum. Çünkü THQ'ya nazaran yeni yayıncı firma, bu koleksiyon paketleri üzerine falan yoğunlaşan bir firma, bir yayıncı açıkçası. Daha önce Darksiders serisini de aynı alan yayıncı zaten bunlar. HD koleksiyon tadında bir koleksiyon. Aslında HD koleksiyon demek çok yanlış olur. Hani koleksiyon sürümü diyelim. İki oyunu bir araya getirip koleksiyon halinde sunacaklarını söylemişlerdi. Ben bu dedikodunun gerçek olacağına inanıyorum ve yani zaten şöyle bir şey var. Metro Last Light'ın PC'deki grafikleri yeni nesildi zaten. Hani Xbox 360 ve PlayStation 3'te kısılmıştı bu grafiklerden, evet. Ama büyük ihtimalle o dönemde PC'de vermiş olduğu grafikleri şimdi PlayStation 4 ve Xbox One'da verecekler diye düşünüyorum.
Evet.
Metro 2033'te yenilenmiş grafikleriyle oynamak keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki haberim Alien Isolation ile ilgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi amnesia tadında bir oyun olacak Alien Isolation. Mesela en son çıkan Alien Colonial Marines faciasından sonra shooter elementleri değil de daha çok oyuncuyu böyle silahlardan arındırılmış bir korku alanına sunan, Amnesia'da da böyleydi, çaresiz bırakan bir yapım olacak. Zaten oyunda tek bir alien olacak, tek bir yaratık olacak. Ondan kaçmaya çalışacağız falan filan. Total Wars yapımcıları tarafından geliştirilen bir oyun olmasıyla da ilgi çekici. Oyunun çıkış tarihi duyuruldu arkadaşlar. Oyun 7 Ekim tarihinde hem eski nesil konsollara hem yeni nesil konsollara ve tabii ki de PC çıkışını gerçekleştirecek. Merakla bekliyoruz. Ben sıkı bir alien hayranı olarak da heyecanla bekliyorum
bunu. Ben Alien oyunlardan hiçbir şey bulamamış biri olarak.
Alien filmlerini sever miydin peki?
Filmlerini sevmezdim açıkçası. Ama oyunları konusunda hep böyle iddialı oldular. Ben de denedim hepsini tek tek. Onlardan da pek umudum.
Yani Alien güzeldir ya filmlerini. Düşün ya, adamlar 78-79 yılında nasıl filmler çevirmişler. Biz hala çeviremiyoruz.
Bilmiyorum. O dönemde çekilen benim sevdiğim filmlerden biri. Robocop olsun filan. Ama ben Alien filmlerine bir türlü alışamadım. Sevmiyorum ya. Yani bana hep mantık olarak o filmlerde hep bir eksiklik geliyor.
Yaratığın ağzını açınca içinden bir tane daha küçük alış çıkmasın.
Yok hayır. İnsanların bu kadar savunmasız olması, teknolojinin çok ileri gitmiş olmayıp otomatik sistemlerin bütün o yaratıkları öldürememesi falan filan.
Tükürüğüyle çeliği eritiyor. Öyle bir yaratık yalnız bu.
Tamam öyle bir yaratık ama sonuçta insanlar uzaya gitmişler. Devasa makineler kurmuşlar. Ama bir türlü savunma sistemi diye bir şey yok ellerinin altında. Belki de araştırma gemisi gittiği için öyledir.
Olabilir.
Şimdi bunlar araştırma gemisi.
Hapishane gemisi. Gerçi o ikinci filminde şu anda tam
evet,
hatırlayamadım.
Ama yani genelde hep araştırmacılar geberenler oluyor. Evet. Öyle oluyor. Garip insanlar.
Ot yolunu onlar gidiyor diyebiliriz evet. Herhalde. Evet, son haberimiz de arkadaşlar aslında program esnasında konuştuğumuz bu tüketim çılgınlığı ile ilgili. Steam'den alınan oyunların %22'sini oynuyormuşuz sadece.
Doğrudur. Bende de var öyle şeyler.
Yani çılgınlar gibi oyun alıyoruz.
Uygun indirimi bulup aldım.
3 dolara 5 dolara alıp yani aha alayım falan deyip hem zaman yetmiyor hem de vaktimiz olmuyor. Bu oyunları oynayamıyoruz. Arkadaşlar yani sadece şey gördüğünüz zaman böyle indirim gördüğünüz zaman aha 3 dolar iyiymiş ya alayım diye hemen atlamayın üzerine. Yani ben bu oyunu oynayacak mıyım? Bu 3 doların 3 dolar deyip geçmeyin hakkını verebilecek miyim diye düşünün. Ondan sonra oyunları alın. Şey ben de komik. Yapıyorum o hatayı tabii bu arada.
Ben geçen bir baktım redeem etmediğim yani kodu bende olup girmediğim.
Redeem etmeye bile tenezzül etmemişsin yani.
9 tane oyunu sisteme girdim.
Bana versen onu.
Dedim bari damla at edeyim. Verdin yok mi? Sisteme girdim tabii artık. Ya. Dedim çünkü şey olur kaybolur maybolur e-mailler arasında bulamam dedim. Bir de oyunlar da şimdi öyle bir şey ki tamam verilecek oyunlar da değil yani. Almışım indirimde diye. Belki ki oynamayacağım bile dediğin gibi almışım. Bir de liste kabarık duruyor ya böyle bir şey oluyor.
İşte sahip olmak istiyor. Evet. O sahip olma duygusunu bir nebze de olsun böyle köreltmeye çalışıyorsun satın alarak.
Evet. Ya bir de firmalara destek bir şekilde de yani.
Tabii canım sonuçta bir de orijinal.
Sonuçta olur. Bunlar bizim keyfimiz ve bu keyfin devam edebilmesi için de bir destek oluyorum ki bir sonraki dönemde de iyi oyunlar çıkarsınlar. Benim yani, amacım o. Kesinlikle. Ama Electronic Arts bunun tam tersini yapıyor. Ne kadar çok alırsak
o kadar
daha büyük bir oyunu ortaya koyuyor ki daha fazla seviştirmeye çalışıyor.
Yani mesela işte şey vardı senin dediğin gibi. Bir eski bir PlayStation oyunu tekrar Oddworld biliyorsunuz evet, belki. Evet. Oddworld'u tekrar yapan yapımcılar şöyle bir şey söylüyorlar. Yani Battlefield 4'ü bitmemiş oyun diyor. Niye diyor piyasaya sürmüşler diyor. Sırf diyor hani yayıncının baskısıyla vesaire falan.
Evet doğrusu.
Bitmemiş oyunları almayın arkadaşlar. Bir sonraki Battlefield'ı da bekleyin.
Ama nereden bileceksin ki bitmemiş oyun olduğunu? Heyecandan alıyorsun. Beklemek lazım. Sipariş veriyorsun işte.
Evet ya ben işte dedim ki Battlefield 3'te o hatayı yaptım. Bad Company 2'den sonra direkt Battlefield 3'ü ön sipariş yaptım. Ve verdiğim para ya hala onun pişmanlığını yaşıyorum.
Evet ilk başta bir keyif alıyorsun güzel oyun diyorsun. Mesela Battlefield 4'ün de o hızını falan sevdim ama o hataları gördükçe oyunun dinamiklerini gördükçe diyorsun,
yok diyorsun.
Tat vermiyor. Evet.
Yani halen bugün lag problemleri yaşayan bir oyun olduğunu biliyorsun.
Yazık. Evet ikisi birinde iyisiyle kötüsüyle sonuna geldik arkadaşlar. Dediğimiz gibi bizim amacımız sizlere her zaman teknoloji ve oyun dünyasındaki haberleri aktarmak ve kendi gözümüzden kendi tarafımızdan yorumlamak. Biz hiçbir zaman başka düşüncelere karşı saygısızlık yapma amacını güden hepinizi bizim gibi düşünmesini isteyen insanlar olmadık olmayacağız da. Bizleri dinlerken tarafsız bölgeye bakıyormuş gibi değerlendirin ve tabii ki kendi yorumlarınızı katın. Bizim yorumlarımız sonuç olarak nihai, son sürüm, son kararlar değiller.
Tabii canım bireysel.
Yani kanun değiller. Bireysel yorumlarımızı yapıyoruz burada. Bazen de ortamın verdiği şen şakraklıktan, heyecandan dolayı yanlış da anlaşılabiliyoruz. Mesela ben bir espri yapıyorum. Niye adamı küçümsedin? Niye adamı ezmeye çalışıyorsun falan
evet,
filan diye
olabilir.
Bana geliyor. Ben de herhalde espri konusunda öyle bir şeylik var ama. Yani espri yaptığım zaman herhalde samimi değilsen dışarıdan çok itici görünüyor.
Ya işte
adi bir adamsın falan diye giriyormuşsun
lafa. Yok canım hayır estağfurullah ondan ziyade yani insanlar sadece insanları yani kamera karşısında olarak
görüyor. Yani evet doğru.
Belki şahsi olarak tanıdıkları zaman fikirleri değişebilirler ama hep böyle aradaki o duvarları da kaldırmak lazım bir noktada.
Evet.
Gerçi öyle bir hani arada duvar falan da yok yani. Ben
yok aslında biz bir toplantı falan yapacaktık. Yine şirkettekileri bir dürteyim yarım
yapılması
kaldı o
yapılması lazım kesinlikle.
Böyle hep beraber bir araya gelip insanlara dev bir salonda işte kimisi oyun oynayacaktı, kimisi internete bağlanacaktı falan.
Çünkü çok müthiş önyargılar var. Ben tabii şimdi burada tekrar işin içine girmek istemiyorum da. Hani o geride kaldı. Bazı noktalarda beni çok şaşırtan. Yani mesela hani bana karşı ben eleştiriye kesinlikle açığım bu arada onu da belirteyim yani. Eleştirisel değil de şahsıma yönelik çok böyle enteresan yorumlar gördüm. Ya çok şaşırdım da mesela.
Şey diyen vardı ya şu yasa tasarısı bilmem ne Şakir Yancı Mancı bilmem ne falan.
Ya ben zaten onlara girmek istemiyorum açıkçası.
Böyle. Ya ben şunu da anlamıyorum. Şimdi bir düşünceyi savunabilirim. Tamam. Sen de bir başka düşünceyi savunuyorsun. Ama kendi düşüncenin doğru olduğuna nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?
Ya ben şunu söyleyeyim. Daha önceki ikisi birlerde herhangi bir şekilde herhangi bir siyasi görüşe, herhangi bir fikre veya herhangi bir inanışa karşı istemeden olsa bir yanlış yorum olduysa buradan arkadaşlardan ben gerçekten özür dilerim ama çünkü ben bir oyun editörüyüm. Yani oyun eleştirmeniyim. Editör demeyelim. Editör bir şeyleri düzeltmiyor. Ben oyun düzeltmiyorum. Sadece oyunları eleştiriyorum. Ve o kişi olarak bilinmek, anılmak istiyorum. Burada herhangi bir şekilde yanlış bir fikre kapıldıysanız arkadaşlar özür dilerim. Bunu da buradan belirteyim madem öyle yere gelmişken. Çünkü ben de rahatsız oldum.
Son kısmada bu sefer bir video koymuyoruz. Bu söylediklerimizde en azından bir düşünme yorumlama fırsatınız olsun diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.